Ayrım 6. Asıl Gerçek, David Baldacci. Sayfa 76. 13. Bölüm. Şavu yağmur sesleri uyandırdı. Tekrar uykuya dalmaya çalışırken başının yanında hissettiği titreşimle ufak bir inilti çıkardı. Telefonu kaptı ve gelen mesajı okudu. Frank. Yanında yatan kişi Anna'ydı. Muhtemelen nişanlanmalarını kutlamışlar ve bir şişe dom içmişlerdi. Düz karınlarını ardı ardına kafalarına diktikleri şarapla şişirmişlerdi. Shaw yataktan kalkarken Anna derin bir uyku çekiyordu. Yan taraftaki odaya geçti ve bir numarayı aradı. Derhal cevap alacağını biliyordu. Frank deşeli bir tavırla "Dublin'deki eğlencem bitti" dedi. Shaw adamın bir yerlerde muhtemelen birkaç saat dilimi ötede bir sandalyeye yayılmış olduğunu ve yüzünde efendilerin hizmetkarlarıyla konuşurken takındığı, kendini beğenmiş ukala sırıtışı olduğunu biliyordu.
''Ne oldu?
Adamların sana düzenli olarak rapor vermiyor mu? Gerçi onlara ihtiyacın da yok.'' Shaw bunları söylerken sağ tarafına eski bir yaranın bulunduğu yere baktı. ''O kalın kafandan hiç geçti mi bilmem ama burada saat sabahın üçü.''
''Shaw, bizler 7-24 çalışan bir grubuz, kuralları biliyorsun.''
''Onlar senin kuralların.'' Shaw kalın perdeleri birden açtı ve yere doğru dökülen kasvetli yağmur perdesine baktı.
''Sana işimiz düştü Shaw.''
''Hayır, düşmedi. Dinlenmek ve eğlenmek benim gibi insanların da hakkı.''
''Alçak sesle konuştuğuna göre yalnız değilsin.''
Shaw Frank'ın onun tam olarak nerede olduğunu ve yanında kimin bulunduğunu bildiğinden emindi. Ancak adamın tonu Shaw'un pencereden uzaklaşmasına ve Anna'yı kontrol etmek için hızlıca yatak odasına gitmesine sebep oldu. Anna huzurlu bir şekilde uykusuna devam ediyor, Shaw'un o anda profesyonel bir psikopatla pazarlık ettiğine habersizce yatıyordu. Kadının uzun bacaklarından biri çok hoş bir şekilde çarşafın üzerinde duruyordu. Bu görüntü Shaw'un onu kaldırıp tekrar sevişmek istemesine neden oldu. Ancak telefondaki Frank ile uğraşması gerekiyordu. Diğer odaya döndü ve pencereden dışarı baktı. Sokakların ve caddelerin her bir karışımı tarıyor, Frank'in adamlarına bakıyordu. Aşağıdalardı, hep Shaw'un peşindelerdi.
''Shaw, orada mısın?''
''Nereye gideceğimi sana söylemiştim. Neden beni gözetim altında tutuyorsun?''
''Emeklilik hakkında boş boş konuşup bunlara sen sebep oldun.''
''Boş boş konuşmuyordum. Ben görevimi tamamladım Frank. En son görevimi de yaptım.'' Shaw Frank'in kısa mesafeden özel yapım kabzası olan 9 milimetrelik bir Zig Sauer ile vurulduğu kafasını iki yana salladığını tahmin edebiliyordu.
Bu detaylı bilgileri bilmesinin sebebi ise Frank'i onun vurmuş olmasıydı. ''Yapacak çok işimiz var, dünya çok tehlikeli bir yer.''
''Aynen öyle, senin gibiler yüzünden böyle oldu.''
''Shaw, biz yüce bir iş yapıyoruz, onurlu bir eylem sergiliyoruz.''
''Bu safsataları çaylaklara anlatırsın.'' Shaw Frank'in doğruluşu ile birlikte gıcırdayan sandalyenin sesini duydu. İşte şimdi başlıyor. Frank'in sesi beton gibi sertti.
''Seni ahmak, emekli olup nereye gitmeyi planlıyorsun? Yüksek güvenlikli bir hapishaneye mi yerleşeceksin?''
''5 yıllığına anlaşmıştık Frank. Ben de neredeyse 6 yıldır çalışıyorum.''
''Çalıştığın sürede de neredeyse beni öldürüyordun.''
''Bana silahını doğrultmuştun. Hem rozetini de göstermedin. Seni, beni sırtımdan vurmak için fırsat kollayan kiralık katillerden biri sandım.''
''Yani rozetimi göstersen beni kafamdan vurmayacağını mı söylüyorsun?''
''Seni en yakın hastaneye götürdüm, yoksa kan kaybından öldürdün.''
Frank bağırarak "hastane mi?" dedi. "Beni İstanbul'un ortasında bir insan mezbahasının otoparkına beynimin yarısına benzer şeyi tutar halde bir başıma bıraktın.''
''Onun beyninin sadece yarısı olduğunu mu sanıyorsun?''
''Bak.''
Fakat Shaw adamın sözünü kesti. ''Seni kendimi savunurken vurdum ama adamların bir ay sonra Yunanistan'da beni bulunca durumun böyle olmadığını düşündü. Biz de bir anlaşma yaptık. Ben kendi üzerime düşeni yaptım. Söylenecek başka bir şey yok.'' Shaw bir anlaşma yaptıklarını biliyordu. Yaşamının geri kalanını Frank'in kafasındaki büyük kalibreli delik iyileşince seve seve ayarlayacağı Sibirya'daki bir cehennem çukurunda ağır cezalara çarptırılarak geçirmek yerine yaklaşık 6 yıl boyunca hayatını ve daha doğrusu her şeyini riske atarak geçirmiş, Frank'in garip bir şekilde ifade ettiği gibi başka insanların huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamıştı. Ancak artık kendi hayatında biraz huzur ve güven istiyordu. Hem de bunların hemen gerçekleşmesini ve Anna'nın yanında kalmayı istiyordu. Ancak Frank gibi adamlarla bir anlaşmaya varmak, Golden Gate Köprüsü'nde sert rüzgarlar eserken parmak ucuyla demirlerden sarkmaya benziyordu. Shaw sokaktan bir avukat bulup sözleşmesinin koşullarının ihlal edildiğine dava edecek durumda da değildi. Zaten bu sebepten dolayı fazladan bir yıl daha çalışmayı kabul etmiş, vurulmanın, bıçaklanmanın, zehirlenmenin ve hatta havaya uçmanın eşiğine gelmişti. Amsterdam'daki İslamcı atom bombası manyakları ile uğraşmanın çocuk oyuncağı olduğunu ima ederken ciddiydi. ''Özel yeteneklerin olmasa sana bir hapishane ücretinden başka bir şey önermezdim.'' Shaw yeni bir şey öğrenmişti. ''Demek o sendin ama neden?'' ''Beynimi toparlayıp kafama koyduklarında beni haklamayı becerebilen bir kişinin bizim tarafımızda olması gerektiğine karar verdim.'' ''Öyleyse görevimi yerine getirdiğimi biliyorsundur.'' ''Frank yavaşça bilmiyorum. Bu konuyu üstlerimle konuşmalıydım. Belki de seni salıvermeme izin verirler ama duyacakları şeylere hiç memnun olmayacaklarını biliyorum.'' Shaw hiçbir zaman Frank'in üstlerine ulaşamamıştı. İri yarı kel adam bir taş duvar gibi ona sınır koymuştu. Onu alnının ortasından vurmalıydım. Memnun olup olmamaları umurumda değil. Sen sadece söylediklerimi ilet. Bu arada Edinburgh'a ve daha sonra da Almanya Heidelberg'e gitmeni istiyorum. O işleri beceremezsen senin hakkında üstlerimle değil, ancak gideceğin hapishanedeki gardiyanla konuşurum. Shaw birkaç saniyeliğine sessizce durdu, öfkesini kontrol altına almaya çalışıyordu. Bu son Frank, bu son. Üstlerine neyi istiyorsan söyleyebilirsin, anladın mı? Talimatlar her zamanki şekilde iletilecek. İki gün sonra, bu arada Dublin'in keyfini çıkar tabii arkadaşınla. Lafına dikkat et. Frank sadece gözlemimi anlattım dedi ve hat kesildi. Senin şu laflarından nefret ediyorum Frank diyen Shaw boşluğa fısıldıyordu. 14. Bölüm. Shaw küçük banyoya girdi. Zaten Avrupa'daki banyoların birçoğu küçüktü. Anlaşılan buradaki halk tuvalete çıkmak ve yıkanmak için dünyanın geri kalan kısmına göre daha az alana ihtiyaç duyuyordu. Yüzüne su vurdu, başını kaldırdı ve aynadaki görüntüsüyle göz göze geldi. Vücut hatları birçok insanın dediği gibi sertti. Anna dahi onun sert duruşlu, yakışıklı biri olarak çağırıyordu. Kemiklerinin ve teninin yapısı düzgündü, ancak gözleri her zaman için vücudunun en çok dikkat çeken kısmını oluşturuyordu. Gözleri hem doğal olamayacak kadar güzel olan açık mavi rengiyle hem de tenine uymayışıyla dikkat çekiyordu. Esmer tenliydi. Bir İrlandalı ya da İskoç'tan çok bir İtalyana ya da Yunan'a benziyordu. Saçları koyu ve dalgalıydı. Hep kendi halindeydi. Ama bir sefer onun saçları için çekici bir dağınıklığı var demişti. Ancak Shaw'un kendisine bakınca gördüğü tek şey katlanılamayacak kadar derin yaraları olan lanetli bir adamdı. Anna Shaw'un içinden onu düşündüğünü fark edercesine arkasında belirdi. Uzun kollarını Shaw'un kaslı çıplak omuzlarının etrafına sardı. Shaw'un tişörtünü giyinmişti. Tişört Shaw'un geniş omzuna ve göğsüne tamamen oturuyordu. Ancak uzun boylu Anna'ya dahi bir elbise gibi olmuştu. ''Uykun mu kaçtı?'' ''Yağmur, geceleri yağmur yağmasını sevmiyorum.'' ''Birisiyle konuştuğunu duyar gibi oldum.'' Anna parmaklarını Shaw'un boğazının yakınındaki küçük bir yaraya doğru götürürken Shaw da kadının aynadaki görüntüsüne bakıyordu. Bu yara Ukrayna'ya yaptığı bir geziden arda kalan bir hatıraydı. Anna'ya bisikletten düşünce yara aldığını söylemişti. Aslında yaranın sebebi işe alınmasını sağlayan tek özelliği insan öldürme eğilimi olan eski KGB ajanı bir manyağın fırlattığı bir bıçaktı. Bıçak Shaw'un toplar damarını birkaç santimle ıskalamıştı. Ancak Frank Shaw'un Türkiye'de bıraktığı insan mezbahasını Johns Hopkins gibi gösterebilecek bir yerde kan kaybından ölmenin eşiğine gelmişti. Sağ tarafında bir başka yara daha vardı. O yaranın orada olduğunu dahi hatırlamak istemiyordu. Çok basit bir sebepten dolayı o yaranın nasıl ortaya çıktığını Anna'ya anlatmamıştı. Utanç duyuyordu. Bir at gibi damgalanmıştı. Hayır, bir köle gibi damgalanmıştı. Aslında Dublin'de bulunmasının bir diğer sebebi de buydu. O küçük hediye ile ilgili bir şey yapmak için buralara gelmişti. Anna bir kez daha biriyle mi konuşuyordun dedi. Shaw'un aklından Frank yaralar ve KGB kasabı geçiyordu. Aslında o anda gerçekten merak ettiği şey Anna'nın evlilikle ilgili kuşkularının olup olmadığıydı. Teklifinin ardından Anna gözyaşları içinde Shaw'un neredeyse duyamayacağı bir tonla evet demişti. Müstakbel gelin hevesi ve heyecanlılığı tavan yapınca 9 farklı dilde evlilik teklifine olumlu yanıt vermişti. Gözyaşları Shaw'un tenine değiyordu. Shaw ömründe hiç olmadığı kadar duygulanmış, ağlamanın eşiğine gelmişti. Ancak Anna'nın ses tonu şimdi mutluluktan başka bir mesajı daha veriyordu. Shaw açıklama yapma zamanının geldiğini düşündü. Yüzüne su vurdu, ellerini silkeledi ve Anna'ya döndü. Ben aslında uluslararası şirket birleşmeleri ve devralmalarında uzmanlaşan bir işletme danışmanı değilim. Biliyorum. Shaw hemen ne dedi. Birçok işletme danışmanı tanıyorum ve bu tanıdıklarımın hiçbirisinin eli silahlı iki adamı bayıltabileceğini sanmıyorum. Vücutlarında bıçak yaraları olmadığından da eminim. Hem onlar çoğu zaman zenginlikleriyle böbürlenir. Oysa ben senin yaşadığın yeri dahi görmedim. Hep benim Londra'daki dairemde kalıyoruz. Peki bunları neden şimdiye kadar bana söylemedin? Artık her şey farklı. Evlilik teklifini kabul ettim. Peki ya sana açıklama yapmasaydım? O zaman şimdi sorduğun gibi sana sorular sorardım. Ama zaten evet dedin. Hayır da diyebilecek durumdayım. Ben suçlu biri değilim. Bunu da biliyorum. Öyle biri olmadığını zaten anlamıştım. Yoksa burada olmazdım. Şimdi bana gerçekleri anlat. Shaw lavaboya yaslandı ve aklındakileri bir bir sıralamaya başladı. Birkaç G8 ülkesi tarafından finanse edilen bir uluslararası emniyet teşkilatında çalışıyorum. Bizler çok şüpheli sorunlarla ya da bir ülkenin tek başına ilgilenemeyeceği küresel olaylarla ilgileniyoruz. Interpol'in steroid almış hali de diyebiliriz. Artık saha işi yapmıyorum. Masa başı görevine geçtim. Shaw yalan söylemişti ancak iyi bir şekilde durumu idare ettiğini düşünüyordu. Anna sertçe peki ne tür kanunlar uyguluyorsunuz dedi. Shaw sözlerine devam edip kötü insanları kötü şeyleri yapmadan alıkoymaya çalışıyoruz. Elimizden gelen her türlü yöntemi kullanıyoruz dedi. Peki şimdi yaptığın iş tehlikeli değil mi? Gecenin bir vaktinde telefon gelmesi falan. Anna, yaşamın kendisi tehlikeli. İnsanlar yolda yürürken bir köşeyi dönüp otobüsün altında kalabiliyor. Shaw, konudan sapma. Hayır, tehlikeli değil diyen Shaw teninin sıcakladığını hissedebiliyordu. İranlı çatlak bir adam rahatça yalan söyleyebilir de ancak Anna'ya söyleyemezdi. Önceleri gibi gidip gelmeye devam edecek misin? Aslında emekli olmayı planlıyorum. Başka bir şeyler yapmak istiyorum. Anna'nın yüzüne canlılık gelmişti. Bu güzel bir haber. Umarım istediklerimi gerçekleştirecek kadar hayatta kalırım. Evliliğin amacı iki insanı birbirinden ayırmak değil, bir araya getirmektir. Benim için böyle bir şey mi yapacaksın? Senin için her şeyi yaparım. Anna Shaw'un yanağını okşadı. Shaw aniden, neden dedi. Ne neden? Başka bir erkekle birlikte olabilirdin. Neden ben? Çünkü sen iyi bir adamsın, ağırbaşlısın, cesursun. Ancak ne kadar yetenekli olursan ol, Shaw birisinin seninle ilgilenmesine ihtiyacın var. Bana ihtiyacın var, benim de sana. Şov kadını öptü ve parmaklarını onun yanağının üzerinde gezdirdi. Yine gitmen mi gerekiyor? Şov üzgünce başını salladı. 2 gün sonra. Nereye gidiyorsun? İskoçya'ya. Anna'yı kollarının arasına aldı. Sarı saçlarının yüzüne değmesine, güzel kokusunun kanalın ardından bedeninde kalan kokuya karışmasına izin verdi. Ama önce yatağa. Bir kez daha seviştiler. Anna uykuya dalınca Şov bir elini başının altına, bir elini de onu korurcasına Anna'nın kolunun üstüne koydu. Yağmuru dinledi ve Frank'in bir kez daha onu Tonga'ya getirmeyi başardığı için güldüğünü hayal etti. Anna'nın yüzüne dokundu. Evet, bu sefer her şey farklıydı. Dublin'deki sağanak yağmur devam ediyordu. Yağmur damlaları kaplamalı mermiler gibi doğrudan beynine isabet ediyor gibiydi. Anna'ya evlilik teklif etmişti. Ancak Frank ile yaptığı konuşmadan sonra hayatının hatasını yapmış olabileceğini düşündü. 15. Bölüm. Anna üzerinde baksır olan ve kahve dolduran Şov'a gazeteyi gösterirken "RBM" dedi. Oda servisi arabasını birazcık ileri itti ve Herald Tribune'un arasından çıkan ekin sayfalarını açtı. Şov da onun omzunun üstünden gazeteye baktı. Bilindik iddialarla dolu olan haber oldukça uzundu ve Rusya Federasyonu'na karşı sözlü saldırıda bulunuyordu. Habere başlık olarak "Şeytani İmparatorluğun ikinci dönemi" bile koyulabilirdi. Şov seslice yazıyı okudu. Rusya Bağımsız Meclisi, RBM ve meclisin yan birimi olan Bağımsız Rusya Grubu, tüm ülkelere çok geç olmadan devlet başkanı Romuald Gershkov'a baskı ve terör uygulayan yönetimine karşı gelme çağrısında bulunmaktadır. Anna da yazının bir başka bölümüne bakıyordu. Gershkov yönetimi siyasi rakiplerini gizli hapishanelere kapatmış, rakiplerini öldürmüş, gücünün son haddine kadar etnik temizlik politikası uygulamıştır. Hali hazırda sayısız silahsızlanma anlaşmalarını ihlal edip gizlice kitle imha silahları üretmekte, silahlarının sayısını gün geçtikçe arttırmaktadır. Anna kafasını kaldırıp Şov'a baktı. Önce Konstantin olayı, daha sonra sözde öldürülen Ruslar ve şimdi de bu. Bu RBM kuruluşunu daha önce duymuş muydun? Şov başını iki yana salladı. Sayfanın alt kısmında bir internet sitesi var. Anna dizüstü bilgisayarını çıkardı ve açtı. 1 dakika içinde otelin kablosuz ağına bağlanmıştı. Hızlıca hareket eden parmakları tuşlar üzerinde mekik dokudu ve ekranda rengarenk bir sayfa belirdi. Şu siteye bak derken ekranı gösteriyordu. Dün böyle bir site yoktu, olsa haberim olurdu. Anna çalan telefonunu açtı. Karşıdaki kişiyi dinledi, sorular sordu. Sonra tekrar dinlemeye devam etti. Telefonu kapattı ve Şov'a baktı. Şov'da ne oldu dedi. Ofisimden aradılar. Herkes bu yeni haberi konuşuyormuş. Gershkov ve bakanlarının öfkeli olduğu söyleniyormuş. Her şeyi inkar ediyor, büyük karalama kampanyası olarak adlandırdıkları bu eylemin ardında kimin olduğunu öğrenmek istiyorlarmış. Bunu yapanların kim olduğunu biliyor musun? Anna başını iki yana salladı. Şu anlık hiçbir şey bilmiyorum. Bu işleri yapmak için çok kalabalık bir gruba ya da çok fazla paraya ihtiyaç duyulmamış olabilir. Bu gazete iki ucuz olmayabilir ama bilgisayardan iyi anlayan birkaç kişi dünyayı propagandalarla bataklığa sürükleyebilir. Hepimiz böyle şeylere tanıklık etmişizdir.
Herkes de bir bakıma sürü psikolojisine uymuş olabilir.
Anna tekrar bilgisayarına baktı ve sayfanın alt kısımlarına doğru ilerledi. Her şey kötü, şeytani Ruslarla ilgili. Şirketim Rusların otokratik hükümet sistemine geri dönüşü üzerine birkaç rapor yayınlamıştı. Bu konu mesleki olarak hem de şahsi olarak beni ilgilendiriyor. Moskova ve dünyanın geri kalanı arasında sinirler gerilmiş durumda. Tüm bu yaşananlar da işin tuzu biberi oluyor. Şov tehdit edildiklerini anlayınca silahlarını kuşanmaya başlamışlar dedi. Anna düşünceli bir şekilde ona baktı. Sorun da bu zaten. Silahlanan bir ulus tetiği çekme konusunda tez canlı olur.
Aynen eski zamanlardaki gibi soğuk savaş dönemi canlanıyor.
Anna garip bir şekilde Şov'a baktı ve belki de birileri dünyanın eski haline dönmesini istiyordur dedi. Yağmur bastırmıştı. 2 gün boyunca Anna ile kalacaktı. Belki de bu birlikte geçirebilecekleri son günlerdi. Anna'yı kollarının arasına aldı ve "Rusları şimdi boş ver," dedi. Sıkıca sarıldığı Anna "Şov, nefes alamıyorum," dedi. Şov geri çekildi ve başını yere eğdi. Anna eliyle Şov'un çenesini tuttu ve başını yukarı kaldırdı. "Biz artık birbirimize bağlıyız. Artık mutlu olmalısın."
"Hiç olmadığım kadar mutluyum."
"Çok da mutlu gibi görünmüyorsun. Ayrı düşeceğiz. Çok sürmeyecek, kısa zamanda birbirimize kavuşuruz."
Şov kollarını tekrar Anna'nın etrafına sardı ancak bu sefer kadını o kadar sıkmadı. "Hiçbir şeyin garantisi yok. Yok."
6. ayrımın sonu. Sayfa 91.